Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programımız başladı. Efendim geçtiğimiz haftalarda programımızda hep aynı şeyi söyleyerek başlıyoruz. Allah da bunu söylemekten bizleri alıkoymasın. Mesnevi-i Manevi, Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin bizlere bugün de lazım olan öğütlerini dinlememizi, ondan bir şeyler alıp ve belki de hayata tatbik etmemizi öğütleyen kitaplardan bir tanesi. En önemlilerinden de bir tanesi. Hatta programları takip ettiyseniz hatırlayacaksınız. Kendisi bizatihi Kur'an tefsiri hali hazırda. İnşallah oradaki kıssalardan bir tanesini, Padişah Cariye kıssasını konuşmaya bu haftada devam edeceğiz. Bir taraftan o kıssayı konuşurken, bir taraftan da hayatımızda bugünümüzün güncel meselelerini de böyle ara ara İnşallah hocamla konuşacağız ama dertleşme kabilinden oluyor. Yanlış bir ifade değil herhalde hocam, böyle de tabir edilebilir.
Tabii dertleşmek tabirini kullanabiliriz. Yani en önce derdimizi tanımak, eyvallah, ve tanımamız gerektiği hususunda hep bunu tavsiye ediyoruz. Kitapta da o tavsiye ediyor. Acaba gerçek dert nedir? Gerçek dert olmadan insan dermana kavuşamaz. Eyvallah. Yeter ki gerçek dert sahibi olsun, dertlensin ki bir şekilde kişi faaliyete, hani atak bir hale gelsin, aptal kalmasın, tembel olmasın. Bir insan geçim mi, işe derdi olmazsa çalışmadığı gibi, çocuk yetiştirme derdi olmadığında çocukla, çocuğun yetişmesiyle uğraşamadığı gibi, vatanı milleti bayındır hale getireyim gibi bir derdi olmayan kişinin, birlik beraberlik derdi olmayan kişilerin bu hususta hiçbir şey yapamamaları gibi, ancak dert sahibi olan insanlar derman için harekette, amelde bulunurlar. Mümin de atıl olan değildir. Daima hareketli olan, kendisini yenileyen, amelini güzelleştiren kişi demektir. İmani amelini hep teslimiyetiyle gösteren kişi demektir. Bunun da olabilmesi kişinin canlı bir derde sahip olup, hep devamlı dermanın peşinde kendiliğinden giden bir imani yapıya, idraki yapıya sahip olmasıyla mümkündür. Eyvallah. Mesnevi-i Manevi, dermandan evvel derdin ne olduğunu anlatan bir eser midir? Evet, öyle bir eserdir denebilir. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamam lazım diye derdi olmayan insanların dert sahibi olmasına vesile olan bir eserdir. Nitekim burada da Padişah Cariye hikayesinde en önce cariyeden dertlenen padişahın esas derdinin cariye olmadığını anlamasıyla devam etti.
Eyvallah.
Yani padişah en önce cariyeden dertlendi. Derman ararken anladı ki esas derdi bu değilmiş. Derdini fark etti. Bu sefer de Allah ona gerçek bir derman, gerçek bir vuslat, bir hal çaresi ihsan etti. İşte bu bakımdan da kişiyi Kur'an-ı Kerim'i anlama, yani tevhide, ayrılıktan kurtulup birliğe doğru hareket etmeye sevk etmesi açısından Mesnevi-i Manevi, evet, bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Ayat-ı Kevniye denilen Cenab-ı Hakk'ın yaratılış ayetlerinin bir tefsiridir. Tefsirleri nasıl anlamamız gerektiğinin tefsiridir. Tefsiri okuyan insanların gönlünün, sadrının tefsiri açılmasıdır. Çünkü sinesi kapalı olanlar binlerce tefsir okusalar da ayetlerden de, Efendimizin muhabbetinden de, Allah muhabbetinden de nasiptar olamazlar. Nitekim tarih böylesi tefsir okuyan, böylesi Kur'an'la, İslam'la uğraşan bedbahtlarla doludur. Allah en önce sinemizi ayetlerine açsın.
Amin.
Sinelerimizi dertle fark edip sinemizin dermanında fark etmeyi nasip eylesin.
Amin. Hocam şu anda hali hazırda çekim yaptığımız, izleyicilerimize seslendiğimiz yer Yenikapı Mevlevihanesi. Burada bir Mevlevihane var. Burayı da ayrıntılarıyla beraber izleyicilerimiz görmekteler. Geçen günlerde bir haber vardı. Bizim İstanbul'daki ve yine bu coğrafyadaki önemli camileri, külliyeleri gösterip sonra da diyorlardı ki işte Mimar Sinan'ın önemli eserleridir bunlar. Şöyle de bir yorum eklemişler sonunda. Neden yeni Mimar Sinanlar hani yetişmiyor? Neden böyle eserler tekrar yapılamıyor şu zamanda diye? Orada hatırıma sizin programda sizden duyduğum bir cümle geldi. Biz nasıl yaptık fetihleri? İşte pilav yiyerek ve mesnevi okuyarak. Hani bütün bunların...
Bulgur pilavıymış ya, o da neyse. Evet.
Eyvallah. Bütün bunların hepsi hani işte o zamanın içerisinde Hazreti Pir'in yaşaması, Mesnevi'nin yazılması, bu kültürün bütün olarak yaşanması mimariye de etki etmiş. İnsanların gündelik hayatlarına da etki etmiş. Yazdıkları
bakın
eserlere
biz
de.
Bir de şu anda bu mimari çerçeve içerisinde program için şu sandalyelere oturduğumuz zaman bir de sırıtıyor aslında. Neden? Bu bir hayat biçimidir. Tabii bütünlük icap eder. Niye Mimar Sinan yetişmiyor? Çok basit. Yenikapı Mevlevihanesi'ni bilmeyen, televizyonda haftalardır seyrettiği halde bir kere buraya uğramayan yüzlerce insan var. Niye yetişsin ki? Yani böyle bir durumda Mimar Sinan yetişse insan, ya bu adamlar nasıl yetişti diye sormak lazım. Tabii bir neticedir bu. Merak yok.
Eyvallah.
Yani ve öğrenmeye gayret yok. Mesela biz bu programı niye yapıyoruz? Mesnevi'de üstad olduğumuzu göstermek için mi yapıyoruz? Biz burada iki insan özensin de en azından şunları okuyacak bir Mesnevi denildiğinde adam hiç olmazsa televizyonda seyrettim desin. Bir yandan da bunu hem kimseye göstermeyip hem kendisini bunların üzerinde görüp farklı şekilde mütekebbir olan, hava basan insanlar da olabilir. Bir de onlarla uğraşılıyor tabii bu arada. Ama insaf etmek lazım. Ya işte herkes konuşuyor. Mesnevi okumak lazım. Mesnevi okumak lazım. Birisi ucundan tutmalı bu işin. İşte vakıf, Allah razı olsun, Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi işte burayı bir şekilde ihya ediyor. Bizim de kardeşlerimiz her ayın ilk 3 cuma akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan akşam burada sema ayini yapıyor. Muhabbetle gönülden yapıyorlar. Mesnevi dersi yapılıyor. Ayin icra ediliyor. Bu arkadaşlar fiilen bir ocağı canlı tutmak için işlerinden, güçlerinden vakit ayırarak buraya geliyorlar. İnsanlarda böyle bir merak bile yok. Yani bugün bir Mesnevi'yi, bir Hazreti Mevlana'yı, bir semayı bizim sokakta geçen insanımız, en azından İstanbul'da bulunan bir insanımız rahatlıkla anlatabilmeli. Bu birilerine mahsus değildir.
Anlatabilmeli.
Niye anlatamazsın efendim? Niye anlatamazsın? Eyvallah. Yani siz bugün şu anda konuşsam Amerika'daki herhangi bir şarkıcı için 2-3 kelime edebilirsiniz. Yani bu kadar da yabancı olmamalı. Hazreti Mevlana, tabii canım tanıyoruz, Mesnevisi var, ara sıra okurum, bizim çocuklarla sohbet yaparız. Böyle bir alışkanlık olması lazım. Bu böyle bir merak yok. Şimdi Allah razı olsun, bendeniz burada bazı belediyelerimize, siyaset adamlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tukaka diyorlar. Efendim tasavvufta siyasi yoktur vesaire diyorlar ama herkes siyasetten ahkam da kesiyor maşallah. Hem siyasete katkıda bulunmuyorlar hem de siyasi olarak da her hususta biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Ama bakın bugün vakıflarla alakalı çok büyük bir hizmet yapılmakta. Kim buna destek veriyor? Hangi sivil toplum kuruluşu olarak, hangi cemaat olarak, hangi sufi cemiyeti olarak? Kaç kişi bu işleri arayıp da teşekkür ediyor? Herkes kendisine bir şey çıkmasını istiyor. Kendine yapıldığı zaman teşekkür ediyor ve zannediyorlar ki siyasi rant için bunlar yapıldı. Hayır, bendeniz Vakıflar Müdürlüğü başta olmak üzere türbelerle alakadar olan birçok insan tanıdım. Birçok belediye başkanı tanıdım. Siyasilerden bazı milletvekillerimizle görüşme fırsatı buldum. Allah bin kere kendinden razı olsun. Bu eserleri ortaya çıkarttılar diye. Niye bunun teşekkürü bile yapılmıyor?
Eyvallah.
Bu büyük bir nankörlüktür. Ve sadece kendini beğenmekle alakalı bir durumdur. Evliyaullah yoluna başkalarına kibirlenmek için girilmez. Bir kişi Evliyaullah yolunda olduğunu iddia ediyorsa bu ümmete köpek olmalıdır. Hizmetçi olmalıdır. Bu ümmete hizmet etmeyen ve güzel işlerin arkasında sesini yükseltmeyen, destek vermeyen insanlar bu cemiyete yarar değil, zarar vermektedirler. Zamanı çok iyi okumaları lazımdır. Zamanında bu insanlar bana ne deseydi, hiçbir vakıf kurulmazdı.
Eyvallah.
Ve şimdi bakın, şurada yüzlerce insan ders alıyor. Eğer sadece kendi cemaatine hizmet etsin diye böyle bir vakıf kursaydı, Mevlevi'ye hizmet etsin diye kursaydı, bu hizmeti yapamazdı. Bu insanlar cemiyete insan yetiştirmek için gayret etmişler. Taassup içerisinde olmamışlar. Taassup içerisinde olanların da hiçbirisi ehli tarik değildir. Ehli tasavvuf değildir. İslam ile örtüşmeyen bir haldir. Tabii ki insan kendi okulunu, kendi kimliğini, bir şeylerini aktarabilmek için belli bir müfredatını muhafaza eder. Fakat netice, maksut Allah'ın rızasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna vasıl olmaktır. Kim bu ümmeti Muhammed'e hizmet ediyorsa, tasavvuf erbabı olmasın da fıkıh kitabı yazsın. Tasavvuf erbabı olmasın da astronomiyle uğraşsın. Sufiyim diyen insanların, tasavvufla meşgulüm diyen insanların bu hizmetlere destek vermesi lazım. Köstek olmaması lazım.
Eyvallah.
Bu kadar vakıf eseri heba olup gidiyordu. Yakın zamana kadar şurada cesetler bile çıktı. Eroin, esrar, zulaları çıktı buranın inşaatında. Bu insanlar şimdi bir şeyler yapıyorlar. Niye destek verilmiyor? Niye bir kenarından tutulmuyor? Niye teşekkür edilmiyor? Binlerce, milyonlarca mektupların, elektronik postaların bu insanlara gitmesi lazımken niye bu insanlara bir teşekkür bile edilmiyor? Bana sorarsanız bugünün hakiki meşayihi ve sufileri, adı devlet dairesinde belediye başkanı, bilmem nesi, milletvekili de olsa bu vatanını severek hizmet eden insanlardır. Çünkü hakaretse hakaret yiyorlar. Terbiyesizlikse her türlü terbiyesizliğe maruz kalıyorlar. Fakat bir şekilde de hizmet etmeye devam ediyorlar. Hataları var mıdır? Hatalı olanları var mıdır? Elbette vardır. Ama hiç olmazsa işe yarıyorlar. İşe yaramayıp kendi kendilerine avunmuyorlar. İnsanları da oyalamıyorlar. Bunu da hatır gelmişken, yeri gelmişken söyleyelim.
Eyvallah.
Çünkü bizim cemiyetimizin her faaliyetine katkıda bulunmamız icap ediyor. İşte bu sebepten dolayı Hazreti Mevlana da dertli insanlar ancak hizmet edebilir. Derdi olmayan insanlar hizmet edemez. Neyse derdi veyahut ona göre derman arar.
Eyvallah.
Para ise derdi para. Kalabalık istiyorsa etrafına kalabalık. Oy istiyorsa oy. Desinler, evliya desinler diye yapıyorsa o. Soylarını, bilinmelerini ilan etmek istiyorlarsa o. Kim ne için hicret ederse onu bulur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyadan insan bir şekilde gidecek. Ya bu dünyada gel denilmeden evvel gideceği istikameti tespit edip Allah için yola çıkacak. Ya da dünyalık için desinler diye hareket edecek. O da hicrette aslında. Çünkü elinde değil, gelecek, madem geldi gidecek. Bu insanlar kim için hicret ediyorlarsa onu bulacaklar. Ne kim için hicret ediyorsa, para pul için desinler diye, aman ne kadar şafşatalı bir zaman yaşattı, ne büyük bir şey yaptı, desinler diye yaptı. Muhakkak bulacak. Allah ve Resulünü isteyenler de Allah ve Resulünü bulacak. Dolayısıyla derviş namzede olan insanların, sufi olan insanların, yani ivazsız garazsız Allah'a muhabbeti olduğunu iddia eden insanların cemiyette pasif olmaları mümkün değildir. Bir insan hem tasavvufla meşgul hem de pasifse, cemiyette aktif olarak bir faydası yoksa, o kişinin sufiyeden bahsetmesi tasavvufa hakarettir. İslam'a da hakarettir. Aa efendim biz öyle değil, biz böyle otururuz, gönülden niyaz ederiz. Bakma işte dualarımız tesir eder. Gece namazına kalkıyor musun? İbadet taat yapıyor musun? Kaç kişi için Allah rızası için gözyaşı döktün sen? Yok. Yani bunlar kolay ve basit işler değil. En azından insan edep edip olmadığı halde olmuş gibi görünmemeli. Hiç olmazsa, olmasa da hizmet edenlere de destek vererek onları olmuşluğa sevk etmeli. Ama bir işe yaramalı. İşte biz bir işe yarayalım diye uğraşıyoruz. Hazreti Mimar Sinan niye yetişmiyor? Bırak o Mimar Sinan'ın yetişmediğini. Mimar Sinan'ın eserlerini anlayacak adam niye yetişmiyor? Sen bırak eyvallah. Mimar Sinan'ı.
Eyvallah.
Mimar Sinan'ın yaptığı güzelliği anlayabilecek adam yetişmiyor. Mesnevi okuyacak adam yetişmiyor. Sırf bağır. Mesnevi okumak lazım. Mesnevi okumak lazım. Hizmet etme. Anlatma. Projelendirme. Çoluk çocuğuyla uğraşma. Din kitapları. Ondan sonra öğrenmek lazım. Bu aydın tipi artık şeyini tamamlamıştır. Cemiyetine böyle bakan, hor bakıp siz ne anlarsınız be? Tarzındaki ilim adamı modeli artık bitmiştir. Gebermiştir tabiri caizse. insanı insanla beraber aydınlatmaya çalışan ve o insanlara uşaklık etmek noktasında her türlü fedakarlığı yapan hizmet ehli insanlar ortaya çıkacaktır. Bugün dünya aleminde hizmet sektörünün para etmesi manevi bir işarettir. Bugün hizmet en pahalı şeydir.
Eyvallah.
Hizmet sektörü. Neden? Bu manevi olarak da işaret. Demek ki manen de artık hizmet edenler iş yapacaklar. İnsanlığa Allah rızası için hizmet edenler muvaffak olacaklar. Maddiyat şu anda bunu keşfetti. Bu maddiyat iflas ettiği zaman, ki yakındır iflası, manevi sahada hizmet edenler bu işi omuzlayacaklar. O da Allah için olacak, gösteriş için değil.
Hocam şu anda birçok şey otomasyona bağlanırken işte geleceğin mesleği diye ısrarla hizmet sektörü deniliyor. Yani bu da manevi bir işarettir.
Tabii manevi işarettir. Maddi sahada ne görüyorsan manen onun bir yansımasıdır madde.
Eyvallah.
Madde mananın yoğunlaşmış şeklidir. Çünkü insanlık şu anda gerçekten bu sahada insanlığa hizmet edecek insanlar bekliyor. Hizmet de adı hizmet demekle olmaz. Allah'a ve Resulüne kebap olmayan, bütün mümin kardeşlerini kendi cemaati gibi görmeyen bir insanın hizmet etmesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Maddi sahadaki hizmete bakın. Onlar başarıyı neyle yakalıyorlar? Herkesi hizmette yakalıyorlar.
Eyvallah.
Herkesi hizmet etmeden Allah için hizmet etmiş sayılmayacaksın demek ki. Allah manadan sana dersini verdiriyor bunu. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Irk, dil, bilmem ne, hacı, hoca, meşrep farkı gözetmeksizin, cemaat farkı gözetmeksizin hizmet yapmayı öğrendiğimiz zaman, yani Allah için sevmeyi öğrendiğimiz zaman zaten iman etmiş olacağız. Öteki türlü huzursuzluk bizi bırakmayacak. Hiçbir zaman huzursuzluk bizi bırakmayacak. Bu aşikare Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifiyle sabit.
Eyvallah.
Evet. Siz herhalde bir elektronik postalarımıza da kısmen cevap vermiş olduk.
Eyvallah.
İsim okumasak bile, bant yayın bile olsa
eyvallah,
bir şekilde muhakkak biz sorulara cevap mahiyetinde konuşuyoruz.
Eyvallah.
Kardeşlerimiz fark ediyorlar.
Efendim mesnevi.tvnet.tv.tr bu adresten gelen postaları işte bir şekilde programda konu ediyoruz. Tahmin ediyorum ki az evvelki bir 10-15 dakikalık konuşma içerisinde de herhalde epey bir posta hakikaten cevaplanmış oldu. Tekrar e-maillerinizi, postalarınızı da yollayabilirsiniz bu adrese.
Biz de postamızı atmış olduk biraz ama.
Estağfurullah.
Bu kadar artık sağır dilsiz o oynamanın alemi yok. Şimdi malum geçelim mi, beyitlerden de bahsedelim mi?
Eyvallah hocam. Yani evet, var birazcık vaktimiz. Hani en azından başlayabiliriz bu
evet arada. Şimdi burada dikkat edilirse güneşten bahsediliyordu.
Eyvallah.
Cariye'nin hastalığını anlamıştı hekim. Ve cariyenin o hastalığını anlatırken de dedi ki bunun vücudu yerindedir, bedenen sıhhati yerindedir ama bunun kalbinde bir rahatsızlık var, aşk hastalığı vardır. Fakat aşkı bedenden ibaret zanneden, sevgiyi bedendeki bir arıza ve kimya zannedenler bu bedene zarar vermişlerdir. Böylece sahte hekimlerin yaptığı halleri anlatırken Hazreti Mevlana, akılla aşkı bulmaya çalışan kişilerin, insanların aşkı ve sevgiyi beyindeki bir kimya, bir sıvı gibi görmeleri ve aslında aşk yoktur vesaire yoktur deyip her şeyi bedenle, her şeyi laboratuvar ortamında çözmeye yeltenen insanların insanlığı daha da hasta ettiğini ne yapmış oluyor? Beyan etmiş oluyor. Yani bugün bedenler, bugün ruhlar niye diri değil veya niye bu hastalıklardan kolay kurtulmuyor diye bir şey yaparsak, düşünürsek, burada yanlış tedaviden kaynaklanan bir durum olduğunu da
eyvallah
hatırlatmış oluyoruz bu beyitle.
Eyvallah.
Ne yaptılar? İftira ettiler. Hekimler iftira ettiler, biz hallederiz dediler. Yanlış tedaviyi uyguladılar. Sonra dedi ki Hazreti Mevlana, hekimin ağzından ve kendisi, aşk usturlabu esrarı hudast. Allah aşk, Allah Teala'nın sırlarının usturlabıdır aşk dedi. Yani yeter ki aşk bir insanda bulunsun. Bu arada bir parantez açalım. Aşık olan kişinin gözyaşı vardır, ruhsarının sararması vardır, ağlaması, inlemesi vardır falan filan. Fiziken de hakikaten emareleri yok mudur? Vardır. Ama bunlar aşkı doğuran değil, aşkın doğurduğu bedeni etkilerdir, neticedir. Tabii ki aşık olanın kimyası değişir. Kadın akışı bile değişir. Fakat bu ondaki bu aleme yansıyan, bu aleme de sirayet eden, bedenine sirayet eden manevi bir hastalıktır. Yani bunun başlangıcı maddi olarak ölçülemez. Bunun başlangıcını ve sonunu ölçme sahası İslami dini sahaya aittir. O gaybi sahadaki emanet sahibi, efendim hal sahibi insanların hazakatına bağlıdır. Görgüsüne, ihtisasına girer.
Hocam soramamıştım geçen bölümde. Peki burada hani en azından kıssadaki buradaki anlatılan şekliyle neyi remzettiğine girmeden o cariyenin hastalanmasıyla beraber o hastalığı önce hekimlere çağırdılar ve tedavi ettirmeye çalıştılar. O hekimlerin oraya gelmesiyle alakalı uzun şeylerde yapıldı. Hani açıklamalarda yapıldı ama böyle bir hastalığın önce böyle yanlış bir tedaviye çarpması, sonra da diğer tedaviye yol bulması.
Yok, bu insanın tavsiye edilen özelliğidir. Şimdi bir insan en azından maddi sahadaki şeylerini yaptıktan sonra işin ne kadar kendisini aştığını da görmeli. Biz hastalığın tedavisi için biliyorsunuz büyüklerin 3 yol tavsiyesi var demiştik.
Eyvallah.
Daha evvel de konuşmuştuk. Bir kere maddi olarak en iyi hekimi bulacak. Daha kötüsünü bulmayacak. En iyisini bulmak zorunda dinen. Sonra Kur'an okuyacak, dua edecek. İkinci tedavideki ikinci usul. Üçüncüsü de sadaka verecek, infak edecek. Bu üçlü tedavi şeklidir. Maddi olarak gidip de o hastalığa baktırmak, neticede bu hastalığın maddi olmadığını öğrenmeyi beraberinde getirdiği için aslında o lazım olan kısmı odur.
O kadar kısmı.
Tabii.
Eyvallah.
Maddi bir şeyle geçebiliyor olsaydı, o zaman da kalkıp bunun manevi bir şey olduğunu araştırmak bedbahtlık olmayacak mıydı?
Eyvallah.
Adamın başı ağrıyor. Acaba ben manen nasıl bir rahatsızlığa düştüm? Yoksa bana melekler mi basıyor falan diye adam evham yaptığında. Yok be kardeşim, işte koronderde kalmışsın. Kafanda ıslaktı, sinüzitin azmış. Al şu ilacı. Ha geçti. Bu da bir şeydir çünkü. Manevi hastalığı bulmamak ve bunu kabullenmemek bir hastalık olduğu gibi maddi şeylerden kaynaklanan hadiseleri de doğrudan maneviymiş gibi düşünüp maddi sahasına bakmamak ayrı bir hastalıktır.
Hocam bu mesnevi insanı hikmet delisi yapıyor.
Hikmet.
Yani oradaki o hikmet sıralamadan ya bile bir ders.
Manyanı duydun, hikmet delisini ilk defa literatüre gidecek
hocam. Artık. Yani o sıralamadan bile bir başka bir anlam mı çıkıyor? Önce
tabii, gitmesi.
Sonra oraya gitmesi.
Yani bir kere denge, tasavvuf diyor denge işi, denge işidir. Yani tasavvuf denildiğinde İslam ahlakının dışında bir şey değildir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, tatbik ettiği sünnet-i seniyenin fiilen muhabbette hayata tatbikatıdır. Dolayısıyla burada da hemen bulunduğu kadarıyla kendi çapında yapabileceği sorumluluğu yapması, ondan sonra beni aşar demesi, tam istenilen orta kıvamdaki müstakim insan tipinin, şahsiyetinin belirlenmesi açısından önemlidir.
Eyvallah hocam.
Bir ara mı vereceğiz?
Birkaç dakikamız
daha
var hocam.
Peki ben de bu arada soluklanayım. Hem de kaldığımız yerden devam
edelim. Kıymetli seyircilerimiz, inşallah önümüzdeki bölümde başlayacağız Mesnevi'den konuşmaya ki bu konuşmalar da dahildi tabii ki yine Mesnevi manevi meselesine. İnşallah daha sonra huzurlarınızdayız. Mesnevi ile ilahi aşk yolculuğumuz devam ediyor. Efendim az evvel konuştuklarımızla beraber inşallah şimdi kıssada bir özeti geçilmiş oldu. Hocam aslında özetlemiş oldu geçtiğimiz birkaç programı bizlere. İnşallah oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, aşktan bahsetti. Eyvallah. Aşkın hakikatinden bahsetti ama aynı zamanda aşk insanın kalbinde güneş gibi doğduğunda inkâra mecal kalmaz. Birazcık muhabbetin sıcaklığını, hararetini hissetmekle aşk aynı şey değildir. bir insanda aşk varsa Allah Teala'nın kendisine bahşettiği sırrı, yani sırları derken geçen programda da izah ettik. Böyle keşif keramet, hani falancanın ne yaptığını biliyor, dağın arkasını görüyor, saklanan hazineyi görüyor. Bakıyor bir kişinin günahını görüyor, sevabını görüyor, evleneceği kimseyi görüyor, istihare yapılıyor. O değil. Sırları bilmek bu değil. Esrar-ı Hoda, Allah Teala'nın sende bahşettiği, sana insan olmak için verdiği cevherden haberdar olmak.
Eyvallah.
Sırr-ı Hoda o. Allah'lık sırrı yani. Halifetullah'lık sırrı. Yani Allah'ın Allahça sana bahşettiği orijinal, asıl. Bu asla yakınlıkla insan ne yapar? Kendisinde bu cevheri ortaya çıkartır. Zaten bu dışarıda değildir, içeridedir. Ama kendiliğinden çıkmaz. Defaatle bunu söyledik.
Eyvallah.
İşte aşk insandaki sırr-ı hudayı, sırrullahı, Allah'ın ona bahşettiği sırrı ortaya çıkartır. Şimdi tabii burada çok böyle fususul hikem tarzı, efendim İbn Arabi'nin vesairenin böyle fazla tartışılan mevzularına girmek istemiyoruz. Hem şu anda hitap ettiğimiz kardeşlerimiz belki zihnen buna hazırlıklı olamayabilir. Hem de işin bu tarafını biz pek televizyonlarda konuşmuyoruz. Ama yani şöyle bir kafa karıştırmak adına değil ama böyle bir nokta koymuş olalım. Allah Teala rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle tecelli etti. Nereye tecelli etti? Allah vardı çünkü. Nereye tecelli etti? Yoka mı tecelli etti? Allah Teala'nın rahimiyetinin tecellisi için o rahimiyetin tecelli ettiği yerinde o Rahman'la Rahim'le alakası olması lazımdır. Allah kendinden kendine tecelli etmiş olması lazımdır ki var olan, değil mi? Yoka teveccüh etmedi. Kendi zatındaki rahmetten zatındaki rahmete teveccüh etti. Yani biraz böyle konuştuğumuzda bunlar şey meselelerdir. Yani ama diyoruz. İşte hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Şu anda da öyle diyor ya Hazreti Cüneyt. Ondan sonra bir şey değişmedi diyor. Allah'a nispetle yine hiçbir şey yok diyor. Ama Allah rahimiyetini tecelli etti. Nereye tecelli etti? Nerede bu tecelli ettiği yer? Bir şey yoksa? Kendi zatından zatına tecelli etmesi lazımdır. Nedir o acaba? O nuri ilahi nedir? İşte dolayısıyla
nedir hocam?
İnsan kendisi merhametli olunmadığı zaman merhamet olunmaz hadisini hatırlayın. Yerdekilere merhamet etmeyene göktekiler merhamet etmez hadisini hatırlayın. İnsan Allah'ını kendindeki sırla bulur. Peygamber o sırrı en iyi ortaya çıkartan zattır. Neden? O sırra bizzat mazhar olmuştur çünkü. Zati tecelliye mazhar olmuştur. Esma'yı öğretti denilmesi Adem'e, o esmanın müsemma şeklinde gösterilmesidir. Bu müsemmayı sen bu isimle anlatacaksın demektir o. Anlatamıyorum ki şimdi. Konuşacağın bir şey yok. Sana böyle bir şey gösterdiler. Bir anda 40 yaşında olduğunu düşün. Hiçbir şey öğrenmemişsin ve buraya bakmışsın. Bir şeyler görüyorsun. Sende bu tecellidir. Sen görüyorsun. Senin gördüğünü bana nasıl aktaracaksın sen? Ben de yeni doğmuşum. Adem'in esmaya mazhar olması, müşahade ettiğinin ismini öğrenmesiyledir. O müşahade ettiğinin ismini öğretti. Böyle anlatacaksın diye. Yani isim, müşahade ehlinin bize aktardıklarıdır. O yüzden o isimlerle müşahade makamına çıkarız. Neyse, şimdi tamam bu kadar kafa karışıklığı yeter.
Bu konuda çok mail alırız hocam.
Yok, mail alsanız da bize hoca bildiğini okuyacak neticede. Yani o mail atan kardeşlerimizi biz takdir ediyoruz ama yani bunların cevapları var. Bunlar araştırsınlar. Şimdi bize lazım olan kısmı, yani Esrar-ı Huda denilirken öyle her şey kolay değil. Yani biraz böyle birisi, birkaç kişi bir çetrefilli soru sorsa öyle akaidi mevzuları anlatmak da çok kolay olmaz. Böyleyse böyle nasıl oluyor? Şöyleyse şu nasıl oluyor denince kalınır. O yüzden hiç tasavvufa dil uzatmasın bazı kitap ehli olan kardeşlerimiz. İleride bazı suallere maruz kaldıklarında en iyi cevabın sufilerin verdiğini görecekler. Hiç şu anda bozuşmasınlar. sufi kaynaklarıyla hiç ters düşmesinler. Sonradan başka kaynakları muhtaç duruma kalırlar ki onlar da adamı kaynatır. Yani çok iyi kaynak da değildir. Şimdi güneşten bahsetti. Dedi ki hakikat güneşi öyle bir güneştir ki insanın can güneşinde aşk doğarsa, insan can güneşini fark ederse birçok hakikati görür, müşahede eder dedi. Hatta bu güneş kod garibi der cihan çün şems nist, şemsi can bakist ora ems nist. Hakikat güneşi, insanın can güneşi, sırrı ilahiyle ortaya çıkan, canana muhabbet ederek kamaştıran, göz kamaştıracak hale gelen, parlayan can güneşi, gökteki güneşten daha kıymetlidir. Neden? Gökteki güneş gelip geçicidir. Eyvallah. Fakat can güneşi bir kere hakka ve aşka uyandığı zaman bir daha ölmez. Bakidir. Baki olduğundan dolayıdır ki dün denildiğinde kıymeti kalmaz. Dün geçmişti derler. Halbuki koca güneş doğdu ama battı. Madem ki kaybolup gitti, bak kıymeti kalmadı. Ama can güneşi öyle midir? Can güneşi bakidir dedi. Ve canın o güneş gibi parlayan hale, parlak hale gelmesinde o aşkla tanışmasına ne yaptı? Bağlamış oldu.
Eyvallah.
Bunları nerede anlatmıştı? Aşkı küçümsemeyin. Dünyada hakikaten de baktığımızda en kıymetli şey güneştir. Güneşsiz hayat düşünülemez. Fakat can güneşine bak ki hariçteki güneşten daha kıymetlidir. Çünkü bakidir. Ben dün çok iyiydim. Abi sen bugünden haber ver dersin. Demek ki insanın gökyüzündeki güneşin gelip geçmesi en değerli şey bile olsa geçtikten sonra kıymeti kalmıyor dünün. Bugüne bakılıyor. O halde insan da yarın bile onu bırakmayacak can güneşini ne yapmalı? Bulmalı. Eğer kıymetten anladığını düşünüyorsa, bunu ifade ediyorsa. Başkanına ne yapıyor? Can güneşiyle hariçteki güneşi anlatmak üzere Hazreti Mevlana bir misal daha getiriyor 86. beyitte. Güneş hariçte tek olmakla beraber şemster hariç eğer çihest fert mitevan hem misli o tasvir kert. Güneş dışarıda bir tanedir. Güneşle can güneşinin arasındaki benzerliği anlatırken güneş dışarıda bir tane olmasına rağmen İnsanlar o güneşi farklı farklı algıladıklarından her biri ayrı ayrı resmederler.
Eyvallah.
Yani şimdi düşünelim. Bu aynı zamanda gizli bir suale cevaptır. Efendim bu kadar aşktan bahsediyorsunuz. Bu kadar aşkı uzun uzun anlatıyorsunuz. Meşreplerden bahsediyorsunuz. Bu kadar lüzum var mı detaya? Hazreti Pir de diyor ki bak hariçte görebildiğin güneşi bile herkes gördüğü halde bir resim yap desen hepsi farklı farklı resmeder. Peki insanın dışarıda görülen bir şeyi bile farklı resmetmesi mümkünken gözde göremediği bir canı farklı farklı algılamasından daha tabii ne olabilir?
Eyvallah.
Bunu anlatıyor Hazreti Pir. Şems-i can ku hariç amed ez esir. Evet, nevvedeş der zihni der hariç nazir. Ama can güneşi bu eser aleminin ötesinden gelmiştir. Şimdi güneş ne zaman oldu? İşte şu zaman. Peki insanın canındaki sırrı ilahiyinin verilmesi ne zaman oldu? Bu güneş yaratılmazdan evvel oldu. Neden? Hem yaratılış açısından hem de Allah Teala'nın indinde bu can, bu sırrı ilahi Allah katında mevcuttu. Allah katında mevcut olan bu şey o kadar diri ve canlıydı ki Allah Teala bilinmekliği murad etti. Üzerimize güneş doğmasını bile kendi bilinmekliği için murad etti. Yani ilk önce ne vardı? Allah Teala'nın bilinmekliği. Onu bilmek vardı. Güneş sonraki hikayeydi diyor. Eyvallah. Hazreti Mevlana.
Peki buradaki güneş diye tabir edilmesi hocam. Hani güneşin bildiğimiz dışımızdaki o dünyayı aydınlatan, ısıtan güneşin bildiğimiz özellikleri gibi de özelliklerini söylemiş oluyor mu?
Tabii.
Yani içeride bir şeyleri yeşertmesi, bir tabiattan başka bir tabiata sevk etmesi, insanın içindeki can güneşi de böyle bir
evet,
sevkiyat.
İnsanın içerisinde o can güneşi olmasa hangi hayatiyet damarı çalışır? Yani insan bu kalıptan ibaret olsa, kemiktir, ettir, sinirdir, irindir, kandır. Bu nasıl kıymet kazanıyor? Canla kıymet kazanıyor. Şu anda hala hazırda bir insanın, yani tıbbi olarak, biyolojik olarak bakıldığında %95'inden fazlası pisliktir. Bakıldığında necistir en azından. Yani şuraya bir kan damlasa dinen de necis sayılır.
Eyvallah.
Yani bir kıl kodu değil mi? Yani baktığında, cam olmadığında insana bak, necasetten ibarettir. İnsanın bu kadar pisliğini letafete çeviren, pis gibi pis maddeyi güzel bir hale çeviren şey candır, canın olmasıdır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Aynı güneş olmayaydı bu dünyanın kapkara kalması gibi. Güneş bir can verdi dünyaya. İnsanı da can veren can güneşidir. İnsana da hayatiyet veren can güneşidir.
Esrardan, evet. Özür dilerim hocam. Esrardan bahsederken can güneşi mevzunu açtı peki Hazreti Pir. Şimdi ruh var dedik. İşte bir kalpten bahsedildi daha evvel. Bir de şimdi can güneşi çıktı hocam.
Yani bunlar... Can güneşi o sendeki manevi hayatiyet, maddi hayatiyetin değil. Manevi hayatiyete sahip olan cana can güneşi diyoruz. Hmm. Ondan evvelki şöyle anlatmıştık bunu eski programlarda. Sevgilinin peşinden gitmeyen, cananını bulmayan can hayvandır. Ona can denmez.
Eyvallah.
Canlıdır o. Can güneşi yoktur onun. Candı. Hayvan yani. Hayvan hayat sahibi demek. Hayvandır. Ne zaman ki kendi canını bir mefkure, bir muhabbet için verecek hale gelse o zaman can sahibi olur. O zaman can güneşi sahibi olur. Öyle can güneşi sahibine insan denir. Bayrak için feda eder. Sevdiği için feda eder. Bir insan yetişsin diye ömrünü vakfeder. İşte bunlar can sahibi insanlardır. Sevilecek olan Allah'ı için binlerce canı olsa feda eder. Mevlevi ayinlerin hep dördüncü selamında söylediği gibi bir can nedir ki? Yüzlerce binlerce canın feda olsun. Yani bir can değil, canı bile canlanmayı bile kurban etmek için isterler. Onlara insan denir. Yoksa can güneşi insanın sadece kan pompalayan, tenasül etmesini sağlayan, yemesini içmesini sağlayan kuvvet, hayatiyet manasında değildir. Dolayısıyla buradaki can güneşi aşka uyanmış olan canlı insan manasıdır.
Eyvallah.
Canlı kalp manasıdır. Aşkı fark eden. Çünkü o aşk esrarı dedik ya Allah'ın sırlarını anlayacak bir hale gelir. Öyle bir kalbe sahip olması için öyle bir derdi olması lazımdır.
Eyvallah.
Bilmiyorum cevap.
Estağfurullah
oldu
hocam.
Mu?
Estağfurullah. Yani buradaki o bahsedilen ruhun da ya da insanın o kalbinin de manevi anlamdaki kalbinin de hepsini canlandıran, bir yere doğru sevk eden gibi anladık ama doğru mu anladık hocam?
Kendisinde insanda mevcut olan ruhun maşukuna, sevgilisine doğru yol kat etmeye başlaması. Can güneşi o.
Eyvallah.
Öteki türlü o ruha diri bir ruh demek mümkün değil.
Eyvallah.
Her ne kadar ruh var olsa da bu insani ruhu ortaya çıkmadığı için ölü hükmündedir. Kafir zaten bunun üstünü kapatan manasında.
Eyvallah.
Küfürdedir, zulmettedir, zulmetmektedir. Zulmü bertaraf edip, küfrü bertaraf edip hayat bulana işte can güneşi doğan insan mümin. Hatta o yüzden de mesela şimdi çok güzel yeri de geldi. Sema meydanında işte bu sema meydanı şu anda bulunduğumuz yer. Mevlevi terbiyesinde mesela Mustafa Bey'e Mustafa Beyefendi, Mustafa Efendi demezler. Mustafa Can derler veya Can derler. Can şunu buradan alalım. Eyvallah Can der. Can tabiri vardır. Neden? Allah'a uyanmış aşk sahibi insan demektir.
Allah Allah.
Can derler. Fatih Can hoş geldin. Mustafa Can hoş geldin. Yani Allah Teala'nın muhabbetiyle can bulmuş ama o canla beraber bir isim almış kişi. Mustafa Can, Fatih Can derler. Can tabiri bilhassa Mevlevi erkanında dervişlerin birbirlerine hitapları şeklinde en çok kullanılan şeydir. Hatta cansız tabir edilmez. Yani Mehmet Can, Fatih Can, Mustafa Can falan derken cansız tabir, Mustafa denmez mesela. Can denir ama sırf Mustafa denmez. Mustafa Can diyecek. Çünkü o canın ismi olmuş Mustafa. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla galiba meydan işte bak niye bu insanlar cennetlik? Bizim burada saatlerce konuştuğumuzu meydana tatbik ettikleri ve anlattıkları için mübarek adam hepsi. Geçenlerde Bulgaristan'dan aradılar, onlara da selam söylerim. Bizim Metin abinin çocukları da seyrediyorlarmış programı. Mübarek adam diyorlarmış bizim programda ben konuşurken. Mübarek adam çıktı diyorlarmış. Onlar mübarek adam. Yani onlar güzel insan. Bunlar bu şekilde yaşamışlar. Bak dirisiyle, türbesiyle, meydanıyla hep bu hakikati, hep bu canları ilahi aşk cananına ısmarlamışlar ve can haline getirmişler.
Hocam o şeyi de herhalde izleyicilerimiz de fark etti. Dirisiyle diye tabir.
Dirisiyle tabii. Dirisiyle. Çünkü ölüsü dirisi.
Estağfurullah.
Öyledir bu iş. Bir insan o cana kavuştuğunda artık onlara ölü demeyi Allah men etmiştir. Allah yolunda fedai can edenlere ölü demeyiniz diyor ayet-i kerimede. O yüzden biz keyfe keder söylemiyoruz. Ölü diyemeyiz. Yani onlara ölü diyenlerin kendisi ölüdür. Onlar zamanında ölü hayatlarını diriltmişler. Şu anda da ebedi dirilikte olduğunu ilan etmişler. Biz öyle hüsnü zannediyoruz.
Eyvallah.
Onlar da o hüsnü zanını ettirecek ameli ortaya koymuşlar zaten. Boş laf etmemişler, çalışmışlar. Evet. Şimdi buradan başladı. Dedi ki insanın güneşi insanlar gördüğü halde farklı farklı çizerler. Bir, iki. Buna rağmen can güneşi hiç görülmediği için, tasavvura bile gelmeyecek kadar büyük olduğu için kimse can güneşini çizemez diyor. Siz can güneşi çizen bir ressam gördünüz mü? Canı resmedebilen. İnsandaki bu can nedir? Çiz bakayım görelim. Diyor ki, hayalinde bile canlandıramayacağın bir şeydir. Can o kadar büyüktür ki. Yani burada bir eğitim metodu var tabii. Aa güneşe bak, güneş ne kadar büyük diyen bir insana sendeki can daha mı küçük dedirten bir eğitimci var burada. O eğitim gözüyle bak buna. Bak, güneşi görebildiğin kadar yapıyorsun, kendince bir şeyler resmediyorsun. Doğru mu? Yanlış. Görebildiğin halde isabet edemiyorsun. Can güneşini o kadar bile yapamıyorsun. Ben sana can güneşi büyük derken niye inanmıyorsun bana diyor Hazreti Pir. Bak can güneşini resmeden de çıkamamış diyor. Hayal mayal yapamamışlar. Resmi yok.
Eyvallah.
Demek ki tasavvurlara sığmayan bir cevher bu. Gökyüzüne sığmayışının sebebi de bu.
Eyvallah.
Gökyüzündeki güneşten üstün olmasının sebebi de bu.
Bir de herhalde sadece ehliyle münasebeti olsun diye hani bir kısmı da hiç öyle bir şey yoktur diyor zaten. O hiç kabul etmiyor. O varlığını kabul etmediği için.
O yani kabul etsin veya etmesin. Yani neticede Sinan Paşa'nın oğluyla konuşmasını naklederler ya. İşte şüphecilik şeyinden konuşuyormuş. Ondan sonra ne malum bunun gerçekten şey olduğu, bunun gerçekten yer olduğu, bunun gerçekten bakır olduğu falan filan. Böyle yeni filozofi, felsefi akımlara kapılmış çocuk. Yemek yiyorlarmış. Paşa kızmış. Oradaki bakır sahanı almış, kafasına bir tane vurmuş. Dağın diye çocuk böyle sallanmış. Ne oldu demiş. Acıttı mı demiş. He, ne malum demiş bunun acıttı, ne malum bakır olduğu, bilmem nesi olduğu. Bak demiş kafana işte bakır, kafanı yardı demiş. Bir de ağrıyı göster bakayım şimdi bana demiş. Baş ağrısını göster. Ağrıyor başın, ağrıyor göster hariçte, gösteremiyorsun. Köfte or demiş, bak daha ağrını izah edemiyorsun. Allah'ın sırlarından dem vuruyorsun diye. Böyle farklı farklı birkaç fıkrayı da birleştirmiş olduğumun farkındayım. Burada insanın biraz düşünmesi lazım. Yani insan aslında hayret ediyor. Niye hayret ediyor? Esere hayret ediyor. Eser nedir? Sonradan olmuştur. Can güneşi müessirle doğrudan ala eseri yaratanın doğrudan eserlerini anlaman için sana bahşettiği cevherdir can güneşi. O yüzden güneşten eftaldir. Güneş kaybolsa ne olur? Sende can olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Güneş daima olsa ne olur? Sen de can olmadıktan sonra ne işe yarar?
Eyvallah.
İşi buraya getirecek.
Eyvallah.
Evet. Çün hadisi ruhi şemsüddin resid, şemsi çağrım asuman serder keşid. Bu da yine Mevlevi ayinlerin bazılarında geçmekte olan çok güzel bir beyittir. Söz cemali şemse ermiş olsa bir, hep felekler mahvolup sönmektedir diye Ahmet Metin Şahin hocamızın güzel bir manzum tercümesi var. Bahis, Şemsüddin'in cemaline gelince dördüncü kat göğün güneşi uçup gitti diye bir beyit geliyor. 89. beyitte.
Eyvallah hocam.
Ne diyor? Vaktimiz var mı?
2-3 dakikamız var hocam.
2-3 dakikamız. O zaman toparlayana kadar.
Buyurunuz.
Şimdi burada tabii divan edebiyatında olsun, tekke edebiyatında olsun, bizim kendi edebiyatımızda bir mevzuyu anlatırken o mevzuyu çağrıştıracak şeyleri de beyitte zikretmek hem edebi zenginliği göstermek açısından hem de muhatabın zihnindeki tasavvurları da içine alan bir hitap ediş şekli açısından tercih edilmiştir. Oyunlar yapılmıştır tabiri caizse. Edebi oyunlar, sözler. Fakat burada Hazreti Pir dikkat edilirse aşktan, aşkın yakıcılığından, aşkın berrak göstericiliğinden, gün gibi aşikar insana sırat-ı müstakimi göstermesinden bahsederken güneşe benzetti. Fakat daha sonra da güneşin bu aşkla uyanmış canın yanında sönük kaldığını anlattı. Ve bunu da mizahi, biraz da nükteli bir şekilde semavattaki, gökyüzündeki güneşten bizdeki can daha kıymetlidir nazarımıza verdi. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Anlattı. Fakat bu arada bir şey daha var. Şems, Arapça güneş demek. Fakat aynı zamanda da Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin mürşidi ekmelleri, mürşidi ekmel, onu tamamlayan mürşitleri, hem de arkadaşı.
Eyvallah.
Yani yari, sevdiği zat. Yusuf'u, Yakup'un Yusuf'u neyse Hazreti Pir'in de Şems'i öyle. Birbirlerinde görmüşler güzelliği, manevi güzelliği. Onunla beraber tamamlanmış. Nasıl ki Ali Yakub'a, Yusuf'la tamamlandı bazı şeyler. Hazreti Mevlana'ya da Allah Teala Şems'le bazı şeyleri tamamlatmıştır. Yakup Aleyhisselam peygamberdi zaten. Ama sırrının tamamlanması Yusuf'la oldu. Hazreti Mevlana evliyaydı zaten. Sırrının tamamlanması Şems'le oldu. Bir benzerlik var. Nitekim ileride de bu benzerliğe kendisi bizzat dikkat çekecek. Şems'ten bahsettik de Yusuf'un gömleğinin kokusu geldi diyecek ileride. Kendisi öyle tasvir edecek zaten. Şemsüddin derken bir başka şey daha var. Yusuf Aleyhisselam kıssasında güneşle ayın ve yıldızların Yusuf'a secde ettiği meselesi var. Öyle değil mi? Bu da çok acayip.
Eyvallah.
Yani Şems denildiğinde güneş ama o da Hazreti Mevlana'ya secde etmiş gibi aslında. Böyle bir fark şey var, bir tamamlanması var. Veya Hazreti Mevlana'yı Yakup Aleyhisselam makamında koyduğunuzda Şems'teki cilve ile kendisindeki cilve aslında ikisinin de birbirini tamamlatması. Allah'ın terbiyesini kullarla vermesi gibi Allah terbiye verecek zatların mükemmelliğini de yine insanlarla tekmin etmiştir. Kendi nurunu insandan insana nakletmiştir. Bitti mi? Bitmesin. 15 saniyemiz var herhalde.
Hocam, eyvallah.
Şemsüddin derken burada bir özelliğe daha dikkat çekmiş oluyor. Biz güneşten falan bahsederken dördüncü kattaki şems, güneş utanıp kaçtı. Şemsüddin zikredilince. Peki Şemsüddin ve dördüncü kat sema hakkında neler söyleyeceğiz? Güzel bir mevzu başlıyor.
Eyvallah.
Onu son bölüme bırakalım.
Peki efendim, bir nefeslenelim. Az sonra bu konular konuşulacak. Efendim nefeslendik, şöyle bir ara verdik ve hemen buradayız yine huzurlarınızda. Hocam dördüncü kat semadaki güneşin kaçıp gitmesi diye böyle.
Ya birden öyle girdin mi canım? Hocam dördüncü kat semadan kaçıp gidiyor, ne yapıyorsun orada falan gibi. Minnet bizi dördüncü kat semada. Şimdi Şemsüddin meselesi
Eyvallah.
var. Geçelim mi hemen? Şöyle hatırlatalım.
Eyvallah hocam.
Çün hadisi ruhi Şemsüddin resit, şemsi çağırım veya çağırım edersiniz. Asman serder keşid. Evet. Söz cemali şemse ermiş olsa bir, hep felekler mahvolup sönmektedir diyerek Allah razı olsun Ahmet Metin hocamızdan hep yad ediyoruz ama hakikaten çok önemli bir şey kazandırdı Cumhuriyet tarihimize. Mesnevi-i maneviyi bu şekilde manzum olarak tercüme etmesi çok büyük bir hizmet. Şu andaki nesil fark etmese bile gelecekte bunun kadrini, kıymetini bilecek insanlar elbette olacaktır diye düşünüyorum. Bahis Şemsüddin'in cemaline gelince dördüncü kat göğün güneşi uçup gitti. Şimdi herhalde ekranın bir tarafında bunun tercümesini veriyorlar.
Eyvallah.
Tercümesini veriyorlar. Şöyle ağız tadıyla bir konuşalım bu. Çok buyurun. Güzel çünkü bu. Şimdi bir. Edebi sanat olarak biraz da mübalağa sanatı diyebileceğimiz bir sanat. Şems-i Tebrizi'den bahsedince dördüncü kat semada olan güneş utandı da çekilip gitti. Şimdi bu beyti farklı farklı manalarla bendeniz böyle biraz hızlı gideceğim. Sizin de müsamahanızla birkaç mana vereceğiz. Bir, Şemseddin-i Tebrizi'nin gayb olmasını, gaybubetini Hazreti Mevlana bu şekilde anlatıyor. Yani ne demek? Biz şu anda manen kendi güneşimizden mahrumuz. Ne veya Hazreti Şems'ten biz geceliğin bahsediyoruz. Hazreti Şems'in aydınlığı bize kavuştuğu için şu anda geceliğin ondan bahsediyoruz. Güneş gitti. Yani dedi ki bana ihtiyaç yoktur. Şemsüddin burada çünkü. Siz zaten aydınlanıyorsunuz dedi de güneş öyle çekildi. Aynı zamanda gecenin karanlığında geceleri aşktan, muhabbetten, Allah sohbeti yapmaktan bahsedişinin sebebini anlatmış oluyor. Bu şu edebi şiirde anlatılan Efendimizin mucizesine de işaret etmektedir. Neden diyor geceliğin Miraç gecesi oldu da Miraç gündüz olmadı? Çünkü diyor ki Efendimiz göğe çıktığı zaman güneş onun efendim bulunduğu bir alemde güneş bulunmaya haya ederdi. O sebepten geceliğin çıktı da Efendimiz. Güneş hicap etti, mahcup oldu. Öyle bir kainata güneş olarak gönderilen efendi gelince şeklinde anlatırlar mesela. Bu böyle bir anlamak meselesidir. Efendim niye böyle anlatıyorsunuz? İşte demin anlattı. Sen gökyüzündeki güneşi bile binlerce insana kağıt kalem versen farklı çiziyorlar. Can güneşinin gıdalandığı Hazreti Muhammed güneşi sallallahu aleyhi ve sellem. Şemsüdduha, beddüddücayı. Bir mümin kendi canında farklı farklı resmeder. Ne karışırsın be adam. Hepsi Allah'a çıktıktan, hepsi muhabbete çıktıktan sonra. Can güneşini nasıl sen zaptı raptaltanına almaya çalışırsın? Ha sen canı, cananı inkar etmişsin. Ha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmişsin. Sen de bu sahanın kafiri olur çıkarsın. Nasıl inkar edersin sen bu muhabbeti? Muhabbeti öyle anlamış. Aa Miraç gecesi baktım da diyor. Hilal bu şekilde duruyor. Öyle Şebi Yelda durur diye şeyi de var onun. Bulursam yetiştirirsem bedelki programa metnini de getireyim. Hilal böyle durur. Hakikaten de 27. gecesinde eksildiğinde hilalin gökteki duruşu böyledir. Böyle değildir yani. Şu şekilde durmaz. Bu başlangıcıdır. Bitmeye doğru geldiğinde böyle olur. Şöyle şu biçimde olur. Ya Resulallah diyor. Senin miracını gördü de ay şehadet parmağını kaldırdı böyle yaptı diyor.
Allah Allah.
Şehadet etti dedi. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah dedi diyor. Miraç gecesi seni gördü de parmağını kaldırdı ay diyor. Böyle parmak gibi kaldı diyor. Şehadet parmağı gibi kaldı. Efendim böyle var mıdır? Ben böyle görüyorum. Mani var mıdır? Mani var mıdır? Yok. İslam'ı ruhsuz görmekten, Efendimiz'i postacı görmekten 1000 kat daha iyidir. 1000 kat daha iyidir. Neden? Muhabbetimi artırır. Salatü selamdaki şevkimi artırır. Sonra biz hep demiyor muyuz ki selefe bakalım? Ashab nasıl anlamış Resulullah'ı? Böyle anlamıştır. Efendimizin sahabesi Resulullah'a aşıktılar. Gidelim bakalım şu örneği bir seyredelim bakalım. Bugün bize ne söyledi? Heh, örnek aldık, tamam. Tamam, yarın bu örneği de yapıyoruz, geliyoruz. Böyle. Bu sizin anlattığınız din. Sahabi böyle mi baktı ona ya? Her şeyleriyle feda ettiler. Onun elini değdiği yere değdiler. Onun sakalı şerifini kendi aralarında dağıttılar. Onun kokusuna tiryaki oldular. İşte umrediydik, geçen gittik. Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne batan, mübarek ve çıpakine batan zırhları dişleriyle çıkartıyor. Hazreti Ebu Bekir önünde duruyor, mağaranın önünde. Gelme diyor. O da kızıyor. Allah'ını seversen bir çekil diyor. Sıddıksın ama bir dakika müsaade et. Bunun üzerine giriyor Efendimizin yanına. Karnevan içerisinde yüzüyor. Müsaade et ya Resulallah, şu zırhları çıkartayım ben burada. Çıkar diyor. Nasıl çıkartacaksın? Müsaade ya Resulallah. Eğiliyor dişleriyle, takıyor, çekiyor. Dişleri de şehit oluyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Sonradan Efendimizin kanı ağzına doluyor. Açın bakın. Bunların hepsi hadis kitaplarında var. Ağzına kanı doluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Diyor ki Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la sahabi konuşurken eğilirlermiş. Soru sorarlarmış mahsus. Ve konuşurlarken de böyle derler ya, burnumun dibine kadar giriyor. Başlarını böyle uzatırlarmış Ebu Ubeyde'ye. Sebep, ağzı kokarmış. Resulullah kokarmış ağzı. Sahabi aşıktı ya. Bu adamlar şu anda ışınlansalar sahabiyi de beğenmeyecekler. Çok muhabbet ediyorsunuz Resulullah'a. Biraz daha az sevin diyecekler neredeyse. Ömer'e denk gelirler inşallah. Hazreti Ömer'e denk gelirler inşallah da bunun cevabını alırlar. Bu can güneşinden muhabbetle bahsetmenin ne zararı var? Sen bu can güneşinden böyle bahsetmezsen senin neslin elbette bunu başkalarına sarf edecek. Pop yıldızlarını da bulur. Kendine göre dizi filmlerini de bulur. Sinema sanatçısını da bulur. Artistini de bulur. İlle yerine bir şey koyarsan merak etme. Senin olması gereken yere koymaz da sen zalim olursan can güneşinin yerini başka türlü güneşlere, sanat güneşlerine, bilinmelerine satar bu millet. Yapmamak lazım. Dikkatli konuşmak lazım. Dikkatli konuşmak lazım. Şimdi burada bir güzellik var. Ne diyor? Şemsüddin'den bahsediyoruz. Güneş yok. Utandı diyor, gitti güneş. Neden utandı? Kardeşim, sen ben demiyor muyuz? İnsanın can güneşi güneşten de eftaldir. Bu alemlerde de eftaldir. Bir insan kendisini aydınlatacak böyle bir zat bulduğunda, mağarada da olsa, yerin dibinde de olsa, bu hayattan beklenen en güzel şeyi yapmış olmaz mı? Soruyorum. Bir insanın güneşsiz kalması mı bedbahtlıktır? Allahsız kalması mı? Hidayete uyanmayışı mı bedbahtlıktır? Gayet normal o zaman. Şemsüddin'i güneşten eftal görmesi gayet normal. Gayet normal. Evet. Aleyhissalatu vesselamın hatırına güneş bile durdurulmuş. Ay ikiye bölünmüş. Bunları düşünürsek Hazreti Muhammed'in canıyla Muhammedi bir canla canlanan sallallahu aleyhi ve sellemle canlanan ve canlandıran bir can elbette güneşlerden azizdir. Ne güneşler batıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Kimindir bu söz? Hazreti Mevlana'dan beslenen Akif'in sözüdür işte. Niye Akif yetişmiyor? Niye böyle insan yetişmiyor? Bunları çünkü burun kırıyorsun. Bunları beğenmiyorsun. Nasıl yetişecek? Bunları fantazi zannediyorsun. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor diyen bir Mehmet Akif, aynı İkbal gibi, Muhammed İkbal gibi Hazreti Mevlana'dan yetişmiş olan insanlardır. Binlerce beytini ezbere biliyordu Mehmet Akif, Mesnevi'nin. İstiklal şairidir. Tabii istiklal şair olacak. Ruhunu istiklale kavuşturmuş bir insanda esaret emaresi bulamazsın. Onu bu güneşin altına sen zapt edemezsin. Bu feleklerin ötesindeki bir manaya inanmış çünkü. O yüzden ona göre şehidi, hilalin doğması için Allah'a remiz olan hilalin doğması, o şehadet parmağı gibi kalkan hilalin doğması için her canı
bir Şemsüddin kabul ediyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor sözünü. Hatırlayınız.
Akif. Eyvallah.
Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir böyle özellik var. İkincisi, Çün hadisi Ruhi Şemsüddin Resit. Felekler mahvolup sönmektedir. Şemsüddin denildiğinde bir başka şey daha var. Bizim için Şems geldiği zaman artık feleklerin, dışarıdaki güneşin de pek bize tesiri kalmadı. Sözünün haricinde bir başka güzellik daha var. Nefis mertebelerini talimini yapan tasavvuf mektebinde 7 esma sistemi vardır. 7 esma nizamı vardır. Tevhidle başlar bu. La ilahe illallah. Allah ismi şerifi, Hu ismi şerifi, Hak, Hay, Kayyum ve devam eden Kahhar ismi şerifleri. Yine bunların ferleri olan esma isimler var. Bu isimler çerçevesinde terbiye ederler. Bazen bunlar yer değiştirir. Mesela La ilahe illallah'tan sonra ismi Hay getiren, 5. mertebede ismi Celal getiren, İsimlerin tertibini değiştiren de vardır ama buna tasavvuf terbiyesinde etvar-ı seb'a diyorlar. 7 isimle, 7 esma zikriyle 7 nefsin mertebesini talim ettirme şekli. Öyle diyelim. Anlaşılabilecek şekilde. Bu 7 esmanın, 7 ismin kendine ait ezkarı, evradı falan olduğu gibi bir de bu 7 isimle meşgul olurken manevi olarak bu 7 mertebenin şeyleri var. Makam isimleri var. Seyir isimleri var. Hal isimleri var. Renkleri var. Kokuları var. Ve bu isimlerin müekkil melekleri var. Hususi. Mesela 1. mertebede La ilahe illallah. 2. mertebede işte Allah ismi şerifinin, ismi Hu'nun, Hu ismi şerifinin, Hak ismi şerifinin kendine ait müekkil melekleri var. Aynı zamanda bu meleklerin isimleri de malum kitaplarda. Mesela işte 1. isim, 2. isim, 3. isim derken işte 2. isim ki Necmeddin. İşte 5. ismin ki Nureddin. Müekkil olan melaike-i kiramın o isimlerin vazifeli melekleri var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bakın tasavvufun nasıl kendine ait bir ilim olduğunu ve nasıl birbiriyle alakalı olduğunu sizlere göstermek için anlatıyorum. Bizim astroloji ilminde, gök bilimimizde güneş 4. kat semada kabul edilir. 4. kat sema. Fakat bunu daha evvel de size ben bir programda anlatmıştım. Hatırlıyorum. Yine de yeni dinleyen kardeşlerimiz için söyleyeceğim. Şimdi bazıları böyle bakıyorlar feleklere, eskilerin çizdiği. 3. kat, 4. kat, aa diyorlar 4. kat sema, ne kadar cahiller. Feza şimdi böyle değil ki diyorlar. Bir şey de hata ediyorlar bu kardeşler. Bakın şimdi kardeşlerim, kameraman kardeşimiz gösteriyor. Şu el, avuç içi, değil mi? Şimdi bu avuç içine bakıp insanlar, bazı ilim adamları buradan inceleyerek diyor ki şurası pankreas, şurası kalp, şurası mide, şurası bağırsak. Aynı yerde değildir he. Farz misal söylüyorum. İşte şurası dalak, burası başka bir şey. Sırt, göğüs, göz. Bu şimdi bu el haritası. Bu el haritasına göre çıkarttığı düzen bu. Bu el haritasına göre sana söylüyor. Yoksa şimdi kulak burada değil ki burada. Demek gibi bir şey. Ya biz buradan anlatmıyoruz ki. Bu vücuttan anlatmıyoruz. Bu elde görünenden anlatıyoruz. Bizim eski şamalarda da ben bunu, çünkü bu işte uğraşan insanlara sordum, doğru rahatlıkla konuşuyorum. Güneş 4. kat semada. İşte ay 3. kat semada. Yıldızlar 2. kat semada falan diye anlatmaları, insanın bu dünyadaki bulunduğu perspektife göre anlatımı. Uzaya göre, Akdelik'ten, Karadelik'ten, Venüs'ten bakarak anlatması değil. O adam da biliyor onun ondan ibaret olmadığını. Ben buradan baktığım gibi oradan da bana bakan var. Ama bunu izah etmek için bu şekilde bir daire kur. Neden? İnsan esastır. Bu kainatta da dünya esastır. Neden? Kabe buradadır çünkü. Halifetullah da buradadır. Adem buraya da ayak basmıştır. Ne kadar geniş. Ama size şey gelmiyor mu bu kadar geniş alem? İnsanın, bir tane insanın yaşaması için. Kardeşim, vücudunda senin milyonlarca, milyarlarca sinir hücresi var. Bir tane adam için fazla değil mi bu? Sen niye dışarı bakıp şaşırıyorsun? Sende milyarlarca var. Bir çocuğun olması için senin çöpe giden, affedersin tuvalete giden tohum sayın milyarlar. Milyarlardan, ama efendim bir tane için mi? Al o zaman sen de onları büyüt. Dışarıdakileri, affedersiniz ama, dışarıdaki feleklere laf söyleyen adam, kendisinin kereklere geldiğini fark etmiyor. Kendisindeki de fark etmiyor. Evet, bir tane adam yetişsin diye. Neden? Adam çok kıymetli. Bir tane olabilsen çok kıymetlisin. Milyonlarcası ona mı hizmet edecek? Evet, edecek. Nasıl oluyor? Allah'ın işi. Mülkünde seni seçmiş. Beğenemedin mi? Senin kıymetini arttırır bu. Sen şimdi bu hilafet emanetini başka gezegenlere paslayacağına, üzerine senin yüklenmiş emanetten bir yere cozutma. Dünyada Kabe var. Adem buraya gelmiş. Hazreti Muhammed de buraya gelmiş. 1000 tane adam olsa, ufa olsa neye yarar? Burada bu. Efendim, ama başka boyutta siz bilmiyorsunuz. Farklı parabolik araştırmalar var. Solucan şeyleri, kuantum fiziği. Sen araştır dur. Sen kendindeki parçacığı bul sen. Atomun parça altını bulacağına, bu parçanın altındaki sırrı hüdayı bul. Hazreti Muhammed'in nurundan habersizsin. Maddenin binlenmesinin bölünmez parçasını bulmuşsun. Ölmez parçasını bul. İlk yaratılan parçayı bul. Büyük düşün. Oyalama. Oyalanma diye bunu söylüyorlar. İşte dördüncü kat sema Şemsüddin meselesine gelince. Eyvallah. Niye bunu anlattık? Tasavvuf öyle bir yayına konuşmamıştır. Niye dördüncü kat sema diyor? Şemsüddin'in ismi geçince dördüncü kat semadan güneş gitti niye diyor? Hakikaten de bizim eski uzay gök bilimcilerin yaptığı bu şamaya göre dördüncü kat semadadır güneş. Ama bir şey daha var. Dördüncü nefis derecesi, etvar-ı seba dediğimiz yedi nefis derecesindeki dördüncü derecenin müekkil meleğinin ismi Şemsüddin'dir. Şemsüddin. İkincisi Necmüddin mesela. Cemalettin, Celalettin, öyle başlar. Necmüddin, üçüncüsü Bedrüddin, dördüncüsü Şemsüddin'dir. Dördüncü esmanın ve dördüncü nefis derecesinin müekkil meleğinin ismi Şemsüddin'dir. Şimdi diyor ki, aynı zamanda Şemsüddin, fenafillah makamına işarettir. Bakın biraz teknik konuşuyorum. Kıymetli kardeşlerimiz duysun diye anlatıyorum. Dördüncü makama işarettir. Yani fenafillah, kişinin Allah'tan başka hiçbir varlığı görememe hali. Hiçbir vücut göremiyor. Sadece Allah'ın mevcudiyetini fark ediyor. Zikredenle zikredileni göremiyor. Sadece zikredilerini görüyormuş. Bunu dördüncü mertebe diyorlar. Böyle bir mertebeye gelinince diyor Hazreti Mevlana, mevzu Şemsüddin'den açılınca, dördüncü mertebedeki evliyanın hali zuhur edince, güneş de duramadı burada. Utandı kaçtı diyor.
Eyvallah.
Şimdi bak, gördün mü? Al işte sana mesnevi. Arz edebiliyor musun?
Estağfurullah.
Bir zattan bahsediyorlar. Çok güzel Farsça biliyormuş. Farsça bildiği için de Sofi'yi de çok iyi biliyormuş. Hayır. Bir insanın itikadının düzgün olması lazım. Tasavvufi metni anlaması için. Çok güzel Arapça biliyordu Ebu Cehil. Ehli sünnete uygun bir ayet tefsiri bekler misin sen Ebu Cehil'den? Bazı zatlar mesela bu nuru evvel meselesini hiçbir zaman kafaları basmadığı için Mesnevi'ye şerh de yazmışlardır. Tercüme yazmışlardır. Çok güzel Farsça bilebilirler. Şu anda birçok çok güzel Arapça bilen insanın birçok evliyayı reddetmesi, Efendimizin halifelerini reddetmesi gibi, birçok İslami ilimler, birçok Farsçayı bilen insanların Ehl-i Sünnet akaidinden uzak olabilme ihtimalleri gibi ve olmaları gibi. Dolayısıyla tasavvufun kendi anlattığı terbiyeyi hazmetmeyen ve oradan da feyz almayan insanların maalesef bu sahada kalem oynatmaları başkalarının da hatasına sebep olmuştur. Tabii biz şurada şunu demek istemiyoruz. Biz çok iyi biliyoruz. Hayır, mesele o değil. Şu denebilir. Efendim bu şeyden hiçbirini kabul etmiyor. Mesela bir adam düşünün. Mesnevi'ye şerh yapmış. Veya Mesnevi tercüme etmiş. Fakat Etvar-ı Seba'yı kabul etmiyor. Nasıl olacak bu? Kübreviye'den geliyor Hazreti Mevlana. Onun şeyhinden gördüğü bir usul bu. Etvar-ı Seba şekli. En azından letaifler vesaire nefis terbiyesi şekli. E sen şimdi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin beyitlerinde bile işaret ettiği şuradaki gibi manayı ve o eğitimi inkar et. Sonra Mesnevi tercüme et. Mümkün mü canım bu? Ne çok iyi Farsça biliyormuş. İran'da sokaktaki boyacı çok daha güzel Farsça konuşuyor. Olmaz. Biraz insaf etmek lazım. Biraz insaf etmek lazım. Dolayısıyla bakın burada Hazreti Pir'in aldığı terbiyeyi çok iyi yansıtan tasavvufi bir eğitimin neticesi olan seyr-i sülükle alakalı bir beyit görmüş olduk. Eyvallah. Dördüncü kat semada dördüncü mertebedeki Şemsüddin'i zikretmesi edebi açıdan da incelenirse tenasüp sanatı vardır burada. Ne demek? Dördüncü kat sema güneş, Şemsüddin dördüncü derece esma diye bakıldığında aynı zamanda bir tenasüp sanatı vardır. Yani edebi sanatını anlamak için bile aldığı tasavvufi terbiyeyi bilmek durumundayız. Yoksa ne edebiyatını ne metnini anlama imkanını bulamayız.
Eyvallah. Bir de hani programın ilk bölümlerinde söylediğiniz gibi hocam, hani bunu o kadar güzel, haşa güzel demek doğru bir ifade olmayabilir ama o kadar olağan, o kadar herkesin görebileceği ama ancak dikkat edenin fark edebileceği bir şekilde hayatın içerisine, metnin içerisine yerleştirilmiş ki hani okunup da geçilebilir burası. Bir de üzerinde durulup böyle başka yerlere de açılabilir.
Tabii yani biz kardeşlerim affetsinler. Yani biz böyle bazen galeyana gidiyoruz, atıp tutuyoruz, hani böyle konuşuyoruz, ediyoruz falan filan. Yani biraz dikkat çekmek için aslında. Onlar bizim bu aşırılıklarımızı bir şekilde budarlar. Kendileri ama biraz eğilinsin, yani biraz bakılsın diye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Herhalde birkaç dakikamız var.
Eyvallah
mı?
Eyvallah hocam. Var birkaç dakikamız.
Sadece birkaç dakikamız mı var? Eyvallah. Birkaç dakika daha ilave olun inşallah. Vacibayet çünkü Ahmet namı o. Niye birkaç dakika istiyoruz? Şerhirem zikerden ez inamı o. 90. beyt. Şimdi bu kadar bahsetmişken Şems'ten bu kadar bahsedince Şems-i Tebrizi'den bahsetmemek olmaz.
Eyvallah hocam. Diyor. Mevzu böyle olunca bir 7-8 dakika daha çıktı.
O mevzu evvel çıkmıştı da hiç karıştırma şimdi, neyse. Şems'in namından, güzelliğinden bahsedince bir Şems deyip geçmek olmaz artık. Şimdi artık ondan bahsetmek, ondan konuşmak, zikredilmiş olsa ismen yüz yüze nimetinden söylemek vacip bize. E şimdi artık herkesin içerisinde zikrettik Şems'i. Şimdi birazcık o Şems'i hakikatten, hem Şemsüddin'in manevi terbiyenin getirdiği Şems'ten, hem de Şems-i Tebrizi neler bahşetmiş. Ne can güneşlerinin doğmasına vesile olmuş. Mevlana Celaleddin Rumi, Muhammed Can, Mehmet Can nasıl olmuş? Mevlana nasıl insanlara can ve uyandıran canan haline gelmiş? İşte biraz bahsetmek lazım. Olmaz böyle hemen geçmek diyor Hazreti Mevlana. Neden? İn nefes can damenem ber taaf test bu pirahanı Yusuf'u yaaf test. Yusuf yaaf test olur. Vezin icabı. Neden? Can şu an çekmiş yakamdan var kokun hem Yusuf'un gömleğindendir bakın. Yani Şems'in zikriyle beraber Yusuf'un gömleğinin kokusu ne yapmıştır? Canı kulağından burnuna çekmiştir böyle. Evet. Beni eteğimden yakalamıştır, affedersiniz. Çünkü damen kelimesini kullanıyor. Beni yakalamıştır eteğimden artık. Yani Yusuf'un kokusu bir kere beni tuttu artık şimdi. O yüzden birazcık ben size Şems'ten bahsedeceğim. Şimdi ne demek oluyor? Demek ki maksut olunan koku ulaştığı için Evliyaullah Hazaratı Evliya'yı anlatıyor. Bir başka deyişle Evliya'nın ruhu tenezzül ettiği için bazı zatlar veli kimselerden sohbet açarlar. O kokunun erişmesinden dolayıdır.
Eyvallah.
Yani beni o yakaladığı için Şimdi bir himmet alışverişimiz oldu, fark edemediniz. Ama kendisi şimdi artık bir şeyler getirmeye başladı, kokusunu getirdi buraya. Şimdi ben evliyadan bahsediyorum denildiğinde şu demek bu. Sen bir evliya menkıbesi dinliyorsan anla ki oraya bir rahmani koku gelmiştir de o yüzden evliyadan bahis açılmıştır. O yüzden can kulağıyla dinle ve o kokuyu almaya çalış.
Can kulağıyla.
Can kulağıyla dinle.
Eyvallah.
Bak can kulağı. Güzel. Kezberayı hakkı sohbet salha bazgü hali ezan hoş halha. Burada şimdi bir konuşma, yansımayan bir konuşma var. Ondan sonra nedir o? Şimdi kendisini Hüsamettin Çelebi dinliyor. Hazreti Mevlana bunu anlatıyor. Şimdi Şems-i Tebrizi'den bahsettik ama ondan bahsetmeden de şöyle bir Şemsüddin demekle de geçilmez ki. Şimdi Yusuf'un kokusunu ben almaya başladım. Bu hemen hatırlamamız icap ediyor. Yusuf'un kokusunu hani bilenler biliyordur ama galiba hep tekrarlamak lazım. Yeni yeni nesiller, yeni yeni insanlar ders halakalarına katıldığı için. Biliyorsunuz malumunuz Yusuf Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'dan ayrı kalması var. Yakup Aleyhisselam için Yusuf peygamberlik sırrını ve Allah'ın güzelliğini yansıtıcı bir ayine gibiydi. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'a hasreti bir çocuk hasretinden öteydi. O emanetullah'tı. Bir ümmetin peygamberine arayışı gibiydi. Yakup'un Yusuf'a arayışı.
Bir ümmetin?
Bir ümmetin, yani senin Medine'ye gitmen neyse Yakup'un Yusuf'u özlemesiydi odu. Oydu. Çocuğu değildi. Ah çocuğum gitti diyen bir insanda kusura bakma yani ben peygamberden daha aşığım dersin çıkarsın. Doğru. Haklısın. Peygamberi Yusuf'u öyle ağlıyor zannedersen haklısın. Ama öyle ağlamıyordu. O emanetullahı arıyordu. Kendisindeki sırr-ı hudanın marifet-i hakkın tam zuhurunu arıyordu. Aynı peygamberini arayan ümmet gibi. Ümmet gibi arıyordu Yusuf'u. Emanet ondaydı. Nitekim gittiğini de secde etti zaten Mısır'a. Yusufsuzluk ve her baktığı yerde Yusuf'u arayışından dolayı hasret çekmesin diye Allah Yakup Aleyhisselam'ın gözüne perde indirdi. Gayriyle meşgul olmasın. Her baktığı yerde Yusuf'u hatırlamasın. Bazıları da diyor ki kardeşlerinin yaptığı ihaneti hatırlayıp da çocuklarına beddua etmesin diye Allah onun gözüne perde indirdi. Her an o kanlı gömleği getirişini tekrar tekrar onları gördükçe hatırlamasın diye Allah gözlerini kapattırdı, sırladı, perde indirdi. Çünkü bir an hali beşeriyetle beraber ya Rabbi bunların belasını ver der, çocuklar helak olur. Allah merhametinden kapattı diyenler de var.
Eyvallah.
Bir başka şekilde cilveler de var tabii. Yusuf Aleyhisselam'ın diri olduğunu biliyor fakat nerede olduğunu bilmiyor. Allah bildirmiyor. Yine buradan bile öyle hükümler çıkıyor ki demek ki peygamber bile olsa Allah ne kadarını bildirirse o kadarını bilir. Ama bir peygamberin işte oğlunun yerini bilmemesi keşif keramet ve bu hususta da hiç bilgi yoktur demek değildir. Nitekim ayet-i kerimenin devamında manevi izin, bilme izni çıkınca Yusuf Aleyhisselam gömleğini kardeşleriyle beraber gönderdiğinde daha Mısır'dayken Yakup Aleyhisselam Filistin'den kokusunu alıyor. Ve diyor ki siz bana eski muhabbetim depreştiğini, senin yine eski deliliğin, oradaki delal sapıklık manasında değildir, aşk manasındadır. Bunu daha evvel de konuşmuştuk Duha suresinde. Benim daha evvelki aşkım depreşti demeseniz, ben şu an Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da dediler ki evet, dalalikel kadim, senin bu eski aşkın depreşti. Nereden Yusuf'un kokusunu çıkarttın ya, kaç sene olmuş. Halbuki manevi izin çıktığı için hemen Allah kokuyla gönderdi. He. Demek ki bir insana manen bir insanla buluşma izni çıktığında ona ilk gelen şeylerden birisi kokudur. O manevi izin çıktığında. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Üveysül Karani için Rahman'ın kokusu var burada dedi. kendilerine vuslat nasip olacak şeydi. Koku ayrı bir bahistir zaten.
Eyvallah.
Bunu daha evvel de konuşmuştuk. Onun kokusudur o. Koku önemlidir. Dimağı etkiler demiştik. Sınırsızlık. Hayal aleminin ötesindeki bir vücudu resmeder. Dolayısıyla burada Yusuf'un kokusunu almakta denildiğinde Hüsamettin Çelebi'nin gözle göremediğimiz halde bir isteği var. Burada Hazreti Pir beyitte 92. beyitte bunca yılmış sürmüş bu sohbet aşkına hoş olan haller nedir anlatsana diyerek Şems-i Tebrizi'den anlatmasını, yani Yakub'a deli değil Yusuf'tan bize biraz bahset diyen bir emir eri gibi olan Hüsamettin Çelebi'nin sözlerinin nakil vardır.
Eyvallah.
Bunu diğer programda.
Diğer programı. Efendim, inşallah bugünkü programımızla beraber bizler önümüzdeki hafta neler konuşacağımızı da böylelikle son cümlelerde sizlere beyan etmiş olduk. Bizlere elektronik postalarla ulaşabilirsiniz. Onun dışında diğer mecralardan da ulaşabilirsiniz. Özellikle şu son bölüm belki birkaç kez üzerine dinlenmesi, izlenmesi mümkün olacak bölümlerden bir tanesini not da almış olabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki hafta yine huzurlarınızda olacağız. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler, hayırlı haftalar.